Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da, Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altın Oluk Dergisi'nin Nisan 2026 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak bir mülakatı sizinle paylaşacağız değerli dinleyenlerimiz. Sosyolog Profesör Doktor Sami Şener'le Bilgi Var, Yaşayış Yok başlıklı mülakatı paylaşacağız. İçinde bulunduğumuz çağ, insanın sadece fiziki sınırlarının değil, zihin ve kalp dünyasının da amansız bir istilaya maruz kaldığı bir dönem. Ekranlardan evlerimizin en mahrem köşelerine sızan, özgürlük ve çağdaşlık ambalajıyla sunulan dijital bir kirlilik, bizi biz yapan kadim değerlerimizi, aile yapımızı ve nesillerimizi kökünden sarsıyor. Peki bu sosyal çürümenin sosyolojik arka planında ne yatıyor? Kaybettiğimiz manevi reflekslerimizi yeniden nasıl ihya edebiliriz? Bu ayki kapak dosyamızda meselenin derinliklerine inmek üzere değerler sosyolojisi alanındaki kıymetli çalışmalarıyla tanıdığımız Profesör Doktor Sami Şener hocamızla bir mülakat gerçekleştirdi. Kıymetli hocam, bu ay Altın Oluk dergimizin kapak dosyasında toplumun temeli çatırdıyor, ekran terörüne kim dur diyecek konusunu ele alıyoruz. Dijital yayınların ve sanal mecraların bizi biz yapan dini ve manevi değerlerimiz üzerindeki etkilerini tartışıyoruz. Sosyolog ve bir değerler sosyolojisi uzmanı olarak bu genel tabloyu nasıl okuyorsunuz? Toplum değerler ve kurallarla gerçekleşen bir yapıdır. Bugün maalesef sosyal hayatı düzenleyen kuralların giderek yozlaştığını ve özellikle yeni yetişen gençler tarafından gerektiği gibi bilinmediğini söylemek durumundayım. Çünkü bilinmeyen bir şey yaşanamaz. Hayatın sadece maddi ve teknolojik bir gerçek olduğunu bilgi olarak açıklayan batılı sosyal ilimler ne insanı ve ne de hayatı tam olarak anlayamadığı için sosyal düzeni ayakta tutamıyorlar. Sosyal dünya bu yüzden boşlukta kalıyor. Günümüz medya ve sosyal medya, kurgu olarak Müslüman ve ahlaklı insanların dünyaları dışında tasarlandığından, insanlığın ihtiyaç duyduğu kültüre verebileceği çok fazla bilgi ve anlayışa sahip değil. Burada en önemli görev ilim ve fikir adamlarına düşmektedir. İkinci olarak topluma yönelik kültür kodlarımıza uygun fikir ve bilgi konusunun öğretilmesinde de Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer bilgi ve araştırma merkezlerinin sorumluluğu bulunmaktadır. Bir diğer ifadeyle bu karmaşık ve yanlış tablonun değişmesi hükümetin birinci derecedeki görevidir. Değerler sisteminin zayıflaması ve sosyal çürüme kavramları üzerinden düşünürsek, ortak manevi bağlarını ve ahlaki referanslarını yitirmeye başlayan bir toplum, sosyolojik olarak nereye evrilir? Bu tür bir çözülme, bir milletin varoluşu ve geleceği için ne anlama gelmektedir? Değerler, bir toplumun hayata bakışını ve yaşayışını düzenleyen manevi ve ahlaki kurallardır. İnsanın hayat anlayışının şifreleridir. Değerler, sosyal hayata ait tutum ve davranışlarımızı belirlemektedir. Manevi ve ahlaki değerlerin anlaşılamaması ve iyi kavranmaması, bir toplumun yörüngesini kaybetmesi manasını taşımaktadır. Aynı zamanda toplumun düşünce ve duygu dünyasında belirsiz ve sapmaya müsait özelliklerinin de ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Böyle bir durumda her türlü yanlışlıklar, zararlı tutumlar ve insanların birbirine yönelik davranışlarının ölçüsüzlüğü ortaya çıkmakta ve bir kargaşa ortamı meydana gelmektedir. Böyle bir durumda sosyal münasebetlerin, iyi ilişkilerin ve adaletli yaklaşımların meydana gelmesine imkan yoktur. Bir millet veya toplum dediğimizde kurallı ve manalı bir yaşama düzeninden bahsediyoruz. Fakat bir toplumun değerlerini bilmeden veya onları kaybederek normal bir hayat sürmesi ve uyumlu ilişkiler kurabilmesi mümkün değildir. Bu yüzden değerler bir toplumun varoluş sisteminin anahtar kavramlarıdır. Bu dijital çağda zedelendiğini veya kaybolduğunu düşündüğümüz manevi ve ahlaki değerlerin yeniden inşası ve ihyası sosyolojik açıdan mümkün müdür? Dijital çağ aslında Batı terminolojisinin bir ürünüdür. Yani her şeyin dijital sisteme göre yürütülmesi manasına gelmektedir. Dolayısıyla insanların en önemli özelliği olarak dijital sistemin gösterilmesi ve ifade edilmesi son derece yanlış bir ifade olmaktadır. Çünkü insan medeni ve sosyal bir varlıktır ve bu sosyalliği onun fikir ve ahlak yönüyle olaylara bakması ve ona göre hareket etmesinden kaynaklanmaktadır. Dijital sistem teknik bir olgudur. Biz ona tabi olmak yerine onu kendi kültür ve ahlak değerlerimize uygun bir şekilde değerlendirme ve faydalanmamız gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken konu dijital sistemin bizim ahlaki değerlerimiz ve fikri özelliklerimiz çerçevesinde gerçekleştirebilmek ve onun maddi ve teknik mantığına teslim olmamaktır. Maalesef bugün teknoloji ve onun türevleri olan internet, sanal medya ve hatta yapay zeka gibi teknik sistemleri hayatımızı belirleyen bir mantık içinde göstermeye çalışan bir dünya var. Bu bakış yanlış ve insanı değersizleştiren bir anlayıştır. Mümkünse bu ihya süreci hangi temeller üzerinde yükselmelidir? Kaybolan değerleri yeni nesle aktarırken kullanmamız gereken yöntem nasıl olmalıdır? İnsan aldığı bilgi ve ahlaka göre şekil alabilen bir varlıktır. Niteliği itibarıyla kötü ve iyi yöne doğru hareket edebilme özelliği vardır. Bu yüzden insanın ihya ve ıslahı elbette belli kural ve metotlar dahilinde yapıldığında faydalı olabilmektedir. İnsan hem dinen hem de psikolojik yönden aldığı eğitim ve sosyal çevre şartlarından etkilenebilecek bir yapıdadır. Bugünün problemi de insanın yanlış ve eksik bir bilgilendirme ve irşad edici eğitim imkanından uzak kalmasıdır. Hepimiz biliriz ki insanlara iyi ve güzel bir şekilde bir konuyu anlattığımızda o kişinin hakikatleri kabul ettiği görülmektedir. Dolayısıyla bugünkü yanlış veya eksik bilgilendirme ve kültürlenmenin de öncelikle giderilmesi ve doğru bilgi kaynaklarına ulaşılması gerekmektedir. İhya ve ıslah, kişinin tabii ve temiz fıtratına döndürülmesiyle başlanacaktır. Bu konuda önce bilgi, daha sonra da bu bilgiyi davranışa dönüştürecek bir yaşayış şeklinin ona gösterilmesi son derece etkili olabilecektir. Günümüzde bazı bilgiler az da olsa insanlara ulaştırılabiliyor. Fakat örnek davranış ve yaşayış çok fazla görülemiyor. İyi ve ahlaklı insanlar dini ve sosyal özelliklerini başkalarıyla paylaşmalı ve değerlerinin hatalı veya eksik yönlerini kavramalarına imkan verebilmelidir. Bu hususta özellikle Müslümanların hatalı, kaba ve anlayışsız tutumlarını değiştirerek İslami şahsiyetlerini daha güzel ve özenli bir hale getirmeleri önem taşımaktadır. Ayrıca toplumsal konuları çok iyi teşhis ve analiz ederek günümüzdeki insanların problemlerine nasıl cevap hazırlamaları gerektiğini açıklamaları ve sosyal hastalıkları iyi teşhis edebilmeleri konusunda yardımcı olmaları gerekmektedir. Hatalı, günahkar ve uzlaşmaz insanların nasıl ahlakın dünyasına kazandırılacağı konusunda psikolojik özelliklere dikkat ederek çaba göstermek icap etmektedir. Özellikle mahremiyet kavramının dijital platformlarda giderek şeffaflaşması ve sınırların ortadan kalkması, bireyin şahsiyet inşasını ve aile kurumunun iç dinamiklerini nasıl etkiliyor? Mahremiyet isminde de anlaşıldığı gibi herkese açık olmayan ve başkalarının bilmesi halinde ciddi sıkıntılar getirebilecek bir alandır. Mahremiyet konusu günümüz hukukunda da özel alan diye belirtilmekte ve bu alanın korunmasına çalışılmaktadır. Aslında dijital ortamlarda mahremiyetin ihlali özellikle kadın bedeni üzerinden ilgiyi çekerek buradan bir takım kazanç sağlama gibi son derece ahlak dışı bir çabanın oluşturulmasıyla gerçekleşmektedir. Mahremiyet elbette ki sadece cinsiyet alanıyla sınırlı değildir. Özellikle İslam dini bu mahremiyeti aile gibi bir alanda, eşlerin bile birbirine karşı tutumlarıyla da bağlantılı bir şekilde ele almıştır. Erkeğin evine gelme zamanında karısına haber vermesi gerektiğini ve ani bir şekilde onun karşısına çıkmamasını istemiştir. Bu konu aslında insanın diğer insana saygı ve değer vermesi gerektiğini gösteren ince bir ölçüdür ve bu ölçüyü dinimiz asırlar önce insanlığa açıklamıştır. Sosyal hayatın giderek kaba ve ölçüsüz bir hale geldiği günümüzde, insanların kendilerinin ve ailesinin resimlerini, etkinliklerini başkalarıyla paylaşması, bundan zevk almaya çalışması, bu durumun bazı kesimler tarafından istismar edilmesine yol açmaktadır. Dolayısıyla mahremiyet kavramı, insan kişiliğinin bir parçası halinde anlaşılmalıdır. Özellikle aile fertlerinin mahremiyeti, toplumun mahremiyeti ve devletin mahremiyeti gibi konular İslam dininin çok önem verdiği hususlardır. Ayrıca günümüz hukuk sisteminin de yeni yeni ele aldığı konular arasına girmiştir. Meselenin çözüm ve tedbir boyutuna baktığımızda aileyi, gençliği ve milletimizin geleceğini korumak adına devletin ve kurumların sorumlulukları nelerdir? Sizce nasıl düzenlemeler yapılmalıdır? Uzun İslam tarihi boyunca Müslüman toplumlarda hakim olan din, değerler ve gelenekler insan ve toplumları dejenere edici özellik taşımadığını ortaya koymaktadır. Bu durum eskinin aynen tekrarı manasına gelmemekte fakat eskiden alınacak örnekler olduğunu ortaya koymaktadır. Öncelikle batılılaşmayla başlayan sosyal ve siyasi değiştirme hamleleri bu toplumu iyiye götürmemiş, daha problemli ve sıkıntılı bir hayatı ortaya çıkarmıştır. Problemleri çözmek öncelikle onları hazırlayan sebep ve şartları bilmeye bağlıdır. Ülkemizde iki tane kültür vardır. Birincisi resmi sisteme hakim, resmi kurumların çalışmalarını belirleyen kültür, diğeri ise İslami inanış ve geleneklerden arta kalan bir kültür. Her ikisinin de sağlıklı bir toplum hazırlayamadığını belirtmemiz lazım. Kültürümüzün en önemli ögesi İslami değerler ve kurallardır. Buna küçük bir kesim hariç kimse açıkça karşı çıkmamaktadır. Fakat İslami değerlerle Batı'nın kuralları birbirine karışınca ortaya doğru bir değerler sistemi ve anlayış çıkmamaktadır. Sadece Batı'daki bazı anlayış ve kuralları önceleyen ve böylece İslami değerleri kişisel bir alana hapsetmeye çalışan yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu kişilerse İslami değerlerin anlam ve fonksiyonunu bilmemektedir. Bu kesim İslam'ın sınırlarını, dini ve ahlaki hükümlerin mantığını da anlayamamaktadır. Bu din ve değerlerin ilmi ve teknolojik gelişmelere karşı olduğu hikayesiyle büyüdüklerinden kaynaklardan bu bilgileri elde edememişlerdir. Dolayısıyla değerler konusunun yeniden anlaşılmasına ihtiyaç vardır. Öncelikle bu tür bilgilerin peşin hüküm olmadan bilinmesi gerekir. İkincisi, Türkiye gibi din ve tarih şuuruyla dünya çapında medeniyet kurmuş bir ülkenin Batı'nın yaşadığı şartları yaşamadığını ve Batı'da ortaya çıkan problemlerle karşılaşmadığını bilmeleri ve peşinen Batılı kavram ve olaylara göre değil, kendi gerçeklerimize göre bir tavır takınmaları gerekiyor. Yaşanmış ve dünyaya örnek olmuş bir medeniyeti, eksik bilgi veya yanlış yorumlama ve araştırmalarla gözden uzak tutmaya kimsenin hakkı yoktur. Bunu öğrenmek isteyenler, adaletli ve objektif yabancı seyyahların hatıratlarını okumaları, yaşanmış örnek bir hayatla ilgili çok açık bilgileri görmeleri gerekmektedir. Değerli dinleyenlerimiz, sosyolog Profesör Doktor Sami Şener'le Hasbihal Bilgi Var, Yaşayış Yok başlıklı Bilal Akyol imzalı mülakatı paylaştık sizinle Sesli Dergi'de ilk olarak. Ve son olarak değerli dinleyenlerimiz, Kadir Bekar imzalı Kapı Şahit İster başlıklı yazıyı paylaşacağız. Bir arkadaşım bana başından geçen bir olayı anlattı. Trabzonspor maçına gitmiştim. Kapıya geldim, kartımı çıkardım, turnikeye uzattım, görevli kartı cihaza koydu, sonra bana baktı ve dedi ki, ''Kardeşim bunda bilet görünmüyor.'' Bir an donup kaldım. ''Nasıl olur?'' dedim. ''Ben buna para yükledim, hem de kendi ellerimle yükledim.'' Görevli tekrar ekrana baktı ve başını iki yana salladı. ''Maalesef kardeşim, bunda bilet yok.'' Ne diyeceğimi bilemedim. İnsanlar birer birer içeri giriyordu. Bense kapının dışında kalmıştım. Bir kenara çekildim. İçeriden gelen sesleri dinledim. Taraftarların coşkusunu, bağırışlarını duyuyordum ama ben o coşkunun dışında kalmıştım. Sonra bir köşeye oturdum. Gözlerim doldu. O sırada bir arkadaşım beni gördü ve yanıma geldi. ''Ne yapıyorsun burada?'' dedi. Ben de mahcup bir şekilde durumu anlattım. ''Kartımda bilet olması lazım. Yüklediğimi çok iyi hatırlıyorum ama görünmüyor.'' Arkadaşım biraz düşündükten sonra bir çaresini bulacağını söyleyerek beni tekrar kapıya getirdi. Görevliye dönüp dedi ki, ''Bu arkadaşımızı iyi tanırız. Çok iyi bir taraftardır. İsterseniz taraftar grubunun başkanını çağırın. O bunu tanır.'' Görevli biraz tereddüt etti ama sonunda taraftar grubunun başkanını aradılar. Elim ayağıma dolandı. Ya beni tanımazsa diye tedirgin oldum. Bir süre sonra o da kapıya geldi. Beni görünce yüzünde bir tebessüm belirdi. Kapıdaki görevliye dönerek şöyle dedi. ''Bu bizim arkadaşımızdır. Biz buna şahidiz. Yağmurda da geldi, karda da geldi. Deplasmanlarda bizimleydi. Bu takım için bağırdı, yoruldu. Evinden, cebinden fedakarlık ederek bu takımı yalnız bırakmadı. Kartında bir aksaklık olmuştur kesin. Sorun çıkarmayın. Biz onun bizimle olduğuna şahidiz.'' Bu sözlerden sonra görevli biraz durdu, diretecek gibi oldu ama vazgeçti. Sonra turnikeyi açtı ve ben içeriye girdim. Arkadaşım sözünü bitirince kalbimde derin bir sızı başladı. Ya cennet kapısında da böyle olursak? İnsan dünyada yaptığı iyiliklerin sağlam olduğunu zannediyor. Fakat kalbine bulaşan küçük bir riya, bir kibir, bir gösteriş o amelleri boşaltabiliyor. Tıpkı turnikede kartın boş çıkması gibi. İşte tam burada insanın ihtiyacı olan şey şahitliktir. İyiliğin şahidi, hayrın şahidi, salihliğin şahidi. Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Peygamber aleyhisselamla bazı sahabiler birlikte bulunurlarken onların yanından bir cenaze geçti. Ashabtan bazıları o cenazeyi hayırla andı. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kesinleşti buyurdu. Sonra bir cenaze daha geçti. Orada bulunanlar onu da kötülükle andılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yine kesinleşti buyurdu. Bunun üzerine Ömer İbnül Hattab ne kesinleşti ya Resulallah diye sordu. Peygamber aleyhisselam da şöyle buyurdu. Şu önce geçen cenazeyi hayırla andınız, bu sebeple onun cennete girmesi kesinleşti. Bu berikini kötülükle andınız, onun da cehenneme girmesi kesinleşti. Çünkü siz müminler yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Kıyamet gününde insanın en büyük korkularından biri kapıda kalmaktır. Kur'an bize o günü şöyle hatırlatır. İnsanların dirileceği o gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a kalbi selim, temiz bir kalple gelenler o günde fayda bulur. Şuara 88-89. Müminin hayatı aslında biraz da şahit biriktirme yolculuğudur. Bazen yorulmak gerekir, bazen fedakarlık gerekir, bazen görünmeyen iyilikler gerekir. Ama hepsi bir gün kapıda işe yarayacaktır. Rabbimiz bizi kapıda kalanlardan değil, şahitleri olanlardan eylesin. Ve o büyük gün geldiğinde kapıların bize de açıldığı kullardan kılsın. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Kadir Bekar imzalı Kapı Şahit İster başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de son olarak bu akşam. Altınoluk Dergisi'nin Nisan 2026 sayısından paylaştık yazılarımızı değerli dinleyenlerimiz ve böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.